Ayrım 16.
Bu deneyin hayata aktarılmasında Saffet Arıkan'ın Milli Eğitim Bakanlığı'na ve İsmail Hakkı Tonguç'un İlk Öğretim Genel Müdürlüğü'ne atanmaları en önemli adım olmuştur. Saffet Arıkan, kurmay subaylıktan gelmeydi. Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye ve Irak cephesinde bulunmuş, daha sonra Mustafa Kemal'in kurmay subaylığını yapmıştı. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra devlet başkanının güvendiği bir insan olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulunmuştu. İki yabancı dil bilen Arıkan, bakanlık çarkının kolayca ezeceği bir insan değildi. Onun genel kültür ve eğitim üzerindeki yayınları hayalcilikten uzak, Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir aydın olduğunu gösteriyor. İsmail Hakkı Tonguç ise eğitimciydi. Küçük yaşta Bulgaristan'dan göçmüş, zamanının Eğitim Bakanlığı'nın yardımı ve anlayışı ile bir öğretmen okuluna yatılı olarak yerleştirilebildiği için eğitimini tamamlayabilmişti. Balkanlardaki okul ve eğitim hareketlerini biliyordu. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra bakanlık tarafından Almanya'ya gönderildi. Orada resim iş, spor ve iş okulu konularında uzmanlık eğitimi gördü. Yurda döndükten sonra çeşitli orta dereceli okulun resim iş ve spor öğretmenliğinde bulundu. Gazi Eğitim Enstitüsü'nün resim iş bölümünü kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Ders Alet ve Vasıtaları Müzesi Müdürlüğü görevinde çalıştı. İlk Öğretim Genel Müdürlüğü'ne getirildiği vakit Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmen idi. Çocuklarla okulda bir baraka kurmak için uğraştıkları bir gün Bakan Saffet Arıkan'ın dikkatini çekti. 1935 yılında ilkin vekil sonra da asıl olarak İlk Öğretim Genel Müdürlüğü'ne getirildi ve bu görevde 1946 yılına kadar kaldı. Saffet Arıkan'ın bakanlıktan çekilmesinden sonra Tonguç, Türkiye'nin en değerli milli eğitim bakanlarından birinin Hasan Ali Yücel'in desteğine kavuştu. Çok partili demokrasi hareketi başlayıp da Cumhuriyet Halk Partisi içindeki devrimci kanat etkinliğini kaybedince Tonguç suçlamalara uğratıldı. Parti, tutucu kanadını temsil eden Reşat Şemsettin Sirer, Milli Eğitim Bakanı olunca Tonguç'un ilkin talim terbiye üyeliği gibi pasif bir göreve aldı. Daha sonra da bir ortaokula resim el iş öğretmeni vererek onu cezalandırdı. 1950 yılında iş başına gelen Demokrat Parti'nin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ise Tonguç'u mahkemeye verdi. Ona atılan suç 1946 yılından önce bir öğretmeni İtalyan yazarı Ignazio Silone'nin Fontamara adlı kitabını vermiş olmasıydı. Asıl neden elbette Tonguç'un köy enstitülerinin kurulmasında ve idaresinde gösterdiği büyük başarı idi. Bu kitabı bir öğretmene hediye etmek bakanlıkça komünist propagandası yapmak sayılıyordu. Mahkeme Tonguç'u suçsuz buldu ve görevine yeniden atanmasına karar verdi. Bakanlık bu mahkeme kararını hiçbir zaman uygulamadı. Bunun üzerine Tonguç emekliliğini isteyerek çok sevdiği mesleğinden ayrıldı. 27 Mayıs devriminin en heyecanlı günlerinde köy enstitülerinin yeniden açılması ve Türk eğitimine yeni bir rol vermesi umutlarını yeniden Tonguç'a ve Hasan Ali Yücel'e bağlandığı günlerde ilkin Tonguç, sonra da Hasan Ali Yücel öldü. Tonguç'un Türk eğitimine katkısı ve bu alandaki başarısı büyük ve kalıcı olmuştur. Köy eğitmenleri, denemesi ve köy enstitüleri gibi Türkiye'nin kültür hayatında pek büyük etkiler yapan girişimler onun fikirleri ile oluşmuş, onun başarılı idareciliği ile bir avuç ülkücü ve aydın öğretmence gerçekleştirilmiştir. Tonguç'un Türk eğitimine, tarihine getirdiği yeni görüşler ve onun idaresinde gerçekleştirilen köy eğitmenleri ve köy enstitüleri çalışmaları, Türkiye'nin hudutları dışında da büyük bir ilgi görmüştür. Çeşitli milletler arası eğitim örgütleri ondan ve köy enstitülerinden söz etmiş, Kolombiya Üniversitesi'nde köy enstitüleri konusunda bir doktora çalışması yapılmıştır. Adı geçen tezi yazan Fay Kirby, Tonguç'un fikirleri ve eğitimle ilgili görüşleri üzerinde ilk değerli incelemeyi yapmıştır. Yazar, onun yalnız Türkiye'nin eğitim tarihinde değil, dünya eğitim hareketleri içinde de çığır açıcı, büyük bir eğitimci olduğu kanısındadır. Diyor ki, Batılı öğretmenlerin uyguladığı programları aynen uyguladığı halde Tonguç gördü ki Batılı öğrencilerden elde edilen sonuçları kendi öğrencilerinden alamıyor. Uzun süren meslek hayatında resim ve iş gibi soyut alanlarda yaptığı deneylerle şu sonuca vardı. Bireyin üzerinde etkili olan eğitsel ortamı kuran maddi uygarlığın kendisi modern olmadıkça ne toplum ne de fert modern uygarlığın temsilcisi olabilir. Her maddi uygarlık birikiminin kendisine göre bir eğitsel değer ağırlığı vardır. Maddi uygarlığın bir birimi ne derecede modern uygarlığı temsil ederse o derecede modern hayata uygun bir insanın yetiştirilmesinde rol oynar. Çocuğun eğitim çevresinde modern uygarlığın bir bütün olarak rol oynamaması, çocuğun modern yetişkinin hayatı bakımından kusurlu bir fert olmasını önlemek için eğitimin yenmek zorunda olduğu bir eğitim noksanı demektir. Diğer yandan eğitim üzerinde modern uygarlığa yabancı ve onunla uyuşmaz birimlerin olumsuz ağırlığı vardır. Yani bu birimleri menfi eğitimsel etkilerinin yenilenmesini, çocuğun modern hayata uygun bir yönde gelişmesini sağlamak için onların modern karşılıklarının yokluğunun çaresine bırakılmalıdır. Tonguç'un probleme verdiği bu biçime göre eğitimin belli başlı ödevleri şunlar olacaktı. 1. Öğretim çevrede modern olmayan koşullarla çarpışmaya zorunludur. 2. Çevrede modern maddi birimlerin bulunmayışı karşısında bu yokluğu kendisi gidermeye zorunludur. 3. Modern hayat zaruretleriyle uyuşmayan hareket tarzları ve bunların eğitim işlerine hükmeden eski kuşaklar üzerine yaptığı etkilerle çarpışmak zorundadır. 4. Eğitimi çevrede bulunmayan modern uygarlığın vekili sayarak o uygarlığın fikri temellerini öğrenciye vermek zorunludur. 5. Türk halkının Türk-İslam mirasını romantizme düşmeden değerlendirecek biçimde benimsemesini öğrenmesi, gelenekleri geleneksel olmayan araçları kullanarak yaratıcılığı harekete geçirecek biçimde aşılaması lazımdır. 6. Modern öğrenim alanlarında gerekli genel, teknik ve mesleki eğitimi vermesi, bu eğitimi okul mezunlarını iyi işleyen bir ekonomik sistemdeki boş yerleri sadece doldurmakla kalmayıp, böyle bir sistemin kendisini kurma ve örgütleme seviyesine onları getirecek biçimde sağlanması gereklidir. 7. Sonuç olarak bu ödevlerin manevi, kültürel, sosyolojik ve pedagojik yönleri üzerinde gereken bütün araştırmaları yapması gereklidir. Tonguç, eğitimin amaçlarını böylece belirttikten sonra ekonomik sistemin devlet örgütü ve eğitim arasındaki ilişkilerinin incelenmesi konusuna sürüklendi. Tonguç'a göre Türk eğitiminin amacı iş yapanlar arasında yeni bir iş bölümü yaratmaktır. Türkiye'de bunlar devlet hizmetlileri, sermayedarlar veya işçiler veya büyük toprak sahipleri değildir. Bunlar üretimi yapan çiftçi, memleketin başlıca vergi vericisi olan küçük toprak sahibi köylü nüfusu idi. Köylünün Türkiye'de rejimin yalnız odak noktası olmakla kalmayıp kurulacak bütün eğitim sisteminin yönünü ve içeriğini tayin edecek başlıca amil olması lazımdır. Şehir toplumu beklenen eğitim reformunu yürütemeyecek kadar memleketin ekonomik hayatıyla bağını kaybetmiş haldedir. Bütün bilgisizliğine ve yanlış inanışlarına rağmen Türk köylüsü 200 yıldan fazla bir süredir Osmanlı ve Türk devletlerini savaşta ve barışta sırtında taşımıştı. Türk köyü Türkiye'nin modernleşmesinde el dokunulmamış bir doğa kaynağı, Kemalist rejimin gerçekleştirmek istediği toplumsal evrimin bir ilham kaynağı olmalıydı. Tonguç'a göre eğitim probleminin iki yönü vardı. Biri, Türk köylüsüne ekonomik işe farklılaşmanın yollarını açmak, diğeri, bu yol açıldıktan sonra daraltıcı hayat şartlarından kurtulmuş olan köylünün tutacağı yolda Türk eğitimcilerinin onları izlemesi. Modern uygarlığın özünü işin ve birey davranışlarının ihtisaslaşmasında bulduktan sonra Tonguç devrimsel sonuçları olan bir gözlemde bulundu. Bireyin hayat amaçlarına rasyonel olarak varması için seçeceği iş ve meslek hakkında tecrübe ve bilgisi olması şarttır. Genç kuşaklara iş dünyasını açacak ve bireyin meslek seçimini rasyonel bir biçimde kararlaştırmasını sağlayacak bir eğitim sisteminin kurulması gereklidir. Tonguç'un eğitimi böyle geniş bir meslek yol göstericiliği olarak anlaması iki önemli sonuç hazırlıyordu. Ekonomik gelişmede eğitim bir manivela ödevi görebilecekti. Ulusal kalkınmada iş yükümlülüğü demokratik anlamda olmalıydı. Memlekette çok sayıda İnsan, rasyonel bir biçimde iş tutmadıkları sürece, fertlerin iş ve meslek edinme yolundaki gayretleri demokratik yollarla yönetilmiş, iş yükümlülüklerini örgütlendirmek suretiyle sağlanabilecekti. Ulus ölçüsünde bir çalışma ve iş seferberliği, modern vatandaşlığın gerekli olan bilgi ve alışkanlıklarının yerleştirilmesi için kaçınılmaz bir rol oynayacaktı. İş, böylece Tonguç'un sisteminde bir eğitim vasıtası halini almaktaydı. Örneğin, enerji santrallerinin, köy elektrik hatlarının kurulması, elektrikle ilgili zanaatların öğrenilmesinde bir araç olacaktır. Bugün, aradan 30 yıl geçtiği ve Türkiye'nin 1932'deki durumunda bulunan bir iki düzine yeni ulus doğduğu halde, bu yepyeni görüş henüz hiçbir yerde keşfedilmiş değildir. Dipnot 8. F. Kirby, Berkes, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 84-106. Tonguç, İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne getirildiği vakit, Türk eğitim sistemine yönelen eleştiriler hemen çoğalmış, hem pek kesinleşmişti. Cumhuriyetin köye okul yapmak ve öğretmen yetiştirmek yolundaki başarısı çok sınırlı idi. Köyler, yeni tip bir eğitim ve öğretmen bekliyorlardı. Köyün ekonomik ve sosyal gerçeklerine uyan öğretmeni yetiştirmek için ilk başarılı deneme köy eğitmenleri deneyi olmuştur. Tonguç, köy eğitmenleri kanuna yazdığı gerekçede eğitimin köyde karşılaştığı sorunları şöyle anlatıyor. Köy eğitimi ve öğretimi işi reel koşulları içinde düşünülünce özellikle az nüfuslu, işlek yollardan ve pazarlardan uzak köylerde büsbütün ayrı bir tablo göstermektedir. Bu tip köylerde her şeyden önce köylünün üretimini fazlalaştırma, köyde sıhhati tehdit eden amilleri giderme, köylüyü her bakımdan bugünkünden yüksek bir hayat seviyesine çıkarma gibi çetin ve hayati işler, köy eğitimi probleminde ön plana alınması gereken meseleleri meydana getirmekte ve okuma, yazma, aritmetik, yurt ve yaşama bilgisi gibi klasik bilgilerin bu hayati kıymeti taşıyan amaçları gerçekleştirmek için birer araç olmaları gerekmektedir. Bu ülkeleri güden bir eğitim siyaseti izlenmeden hareket edildiği takdirde okul köyün iş hayatına katiyen hakim olamamaktadır. Bu yüzden gelecekteki köy öğretmeninin eğitim, öğretim ve tarım işlerini başarabilecek kudrette bir eğitmen olması gerekmektedir. Dipnot 9. F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 84-106. Köy için yetiştirilmesi düşünülen yeni eğitmen, daha ilk bakışta geleneksel köy öğretmeninden ayrılmaktadır. Eğitmenler, belli okul basamaklarından geçen çocuklar veya gençler arasından seçilmemiştir. Onların seçilmesi, görülmemiş bir yenilik getirmiştir. Askerlik görevini bitirmiş, ordudaki başarısı ile onbaşılığa veya çavuşluğa yükselmiş, 20 yaşın üstündeki yetişkinler eğitmen olarak yetiştirilmiştir. Türk ordusunun çavuş ve onbaşı olarak yetiştirdiği insanları seçmek ve eğitmek için sağlam ve başarılı bir eğitim geleneği vardır. Ordu, bilgisi, görgüsü, çalışkanlığı ve liderlik yeteneği bakımından üstün olmayan erleri çavuş yapmaz. Çoğu köylerden gelen ve bu nitelikleriyle arkadaşları arasında sevilen askerlere orduda ağır sorumluluklar yüklenmiştir. Manganın, takımın bazen bölüğün eğitimi bile çavuşlara bırakılır. Bir halk türküsünün "Beni çavuş sanmayın, bölüğün başkanıyım" demesinde gerçek payı vardır. Er olarak askere gidip de çavuş olarak köyüne dönen gençler çevrelerinde haklı bir sevgi ve saygı uyandırırlar. Onların adı genellikle Hasan Çavuş, Mehmet Çavuş olarak anılır. Aileleri bile çavuşgiller olarak tanınır. Durgun ve geleneksel köyde dış dünya ile kentlerle ve yeni teknikle tanışıklığı olan tek insanın o vakitler çavuş olması onun köyün gerçek bir lideri yapar. Köylü güçlüklerinde ondan akıl sorar, ona güvenir. Eğitmenlerin çavuşlar arasından seçilmesi daha ilk adımda sağlam bir insan kaynağı bulunduğunu gösterir. Çavuşların eğitim işinde kullanılması fikrinin nereden kaynaklandığı konusunda iki ayrı görüş ileri sürülmüştür. Arıkan, Tonguç ve diğer bazı yazarlar fikri Atatürk'e çıkarmaktadır. Onlara göre çavuşların öğretmenlik işinde denenmesini Atatürk Saffet Arıkan'a salık vermiştir. Bundan farklı bir görüşü F. Kirby ileri sürmüştür. Ona göre fikir Tonguç'un olmalıdır. Tonguç alçak gönüllülüğü,
övünmeyi sevmeyen kişiliği ile başarılarını başkalarına mal etmekten zevk duyardı. Bu açıklama pek inandırıcı değil. Eğer Tonguç böyle bir yorum yapmışsa bunda eğitmenlik deneyine politik bir destek sağlamak fikri de bulunabilir. Aslında fikrin kökeninin aranıp bulunması pek önemli de değildir. Önemli olan bu fikrin uygulama olanağı olup olmadığını anlamak, sonra da onu hayata aktaran çalışmaları başlatıp yürütmektir. Bu bakımdan başarıyı Tonguç'a vermek gerekecektir. Çavuşları köylerde eğitim işinde kullanmak fikri ortaya çıkınca ilk öğretim genel müdürü olan Tonguç, ilk anda olumlu ya da olumsuz bir kanı belirtmekten çekinmiş ve meselenin incelenmesine girmiştir. Bir yandan güvendiği müfettişler, bir yandan da kendi Yozgat ve Kayseri köylerine dolaşarak terhis edilmiş çavuş ve onbaşıları bulmuşlar, onların köylü ile ilişkisini, bilgi derecelerini araştırmışlardır. Tonguç, bazı çavuşlara örnek dersler verdirmiş, onların çocuklara karşı eğitim işinde ne dereceye kadar başarılı olabileceklerini gözleriyle görmüştür. Bu inceleme olumlu sonuç vermiştir. Bakanlık ilgilileri görmüştür ki çavuşlar okulu olmayan köylerin bir kısmında kendiliklerinden köy çocuklarını okutuyorlar. Boş vakitlerinde kimseden destek görmeden basit usullerle gönüllü öğretmenlik yapıyorlar. Bunun üzerine bunların en yeteneklilerinin toplanıp eğitmen olarak yetiştirilmeleri kararlaştırılmıştır. Eğitmen denemesi köyde eğitim giderlerinin karşılanması sorununa yeni ve Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir uygulama getirdi. Daha önceki bölümlerde gördük ki hangi bütçeden olursa olsun eğitim yatırımlarının yükü dönüp dolaşıp çalışanların ve küçük çiftçinin omzuna yükleniyordu. Köylü tek bir öğretmenin maaşını bile vermezken ondan on binlerce köy öğretmenine aylık vermesini beklemek olacak bir iş değildi. Bunun için eğitmenleri maaşa bağlamak yolu terk edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaparak eğitmeni köyün üretim hayatına bağlamanın yollarını aradı. 1930 yıllarında Tarım Bakanlığı da çiftçiyi eğitmek, ona yeni teknikleri ve üretim yollarını üretmek, böylece tarımı yenileştirmek için çalışmalar yapıyordu. Anlayışlı bir tarım bakanı olan Muhlis Erkmen, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğini faydalı buldu. İki bakanlık bir anlaşmaya vardılar. Buna göre eğitmenin okul ve öğretimle ilgili çalışmalarını Milli Eğitim Bakanlığı yüklenecek, onların aynı zamanda bilgili birer çift olmasını sağlamak için gerekli çalışmayı Tarım Bakanlığı yapacaktı. Eğitmene Tarım Bakanlığı kredi bulacak, yeni üretim araçları sağlayacak, onların iyi birer çiftçi olması için neler gerekiyorsa yapacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı ise onları öğretmen olarak yetiştirecek ve köyde yapacakları öğretmenlik için kendilerine pek küçük bir aylık verecekti. Bu aylık öteki ilkokul öğretmenlerininkinden 15 kat daha azdı. Böylece bir taşla iki kuş vurulmuş oluyordu. Eğitmenin kişiliğinde köye yalnız bir öğretmen değil, modern tarımı bilen, yeni üretim araçları ile donatılmış iyi bir çiftçi de girecekti. Böylece onların yetiştirilmesi ve çalışmaları için yapılan yatırım, eğitim hizmeti ile ödenmezse köyde artan üretimle ödenecekti. Üstelik bu yolla öğretmen köy hayatının bölünmez bir parçası olacak, ilk fırsatta köyden kaçmak, bir kente kapağı atmak için uğraşmayacaktı. Bu kadar yeni ve alışılmamış bir eğitim elemanı yetiştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde ne öğretmen, ne kitap, ne ders araçları, ne de bir yer vardı. Her şeyin seçilen amacın özelliğine göre yeniden ayarlanıp yeni baştan düzenlenmesi gerekiyordu. 1936 yılının yazında ilk eğitmen adayları köylerden seçildiler. Eğitmen adaylarının seçilmesinde köy halkına sorumluluk tanındı. Bu yol eğitmen deneyinin ilk yıllarında çok iyi sonuçlar verdi. Köylü kısa bir zaman sonra köyüne öğretmen olarak gelecek ve çocuklarını okutacak adayları seçerken büyük bir olgunlukla hareket etti. Çeşitli nitelikleri bakımından elverişli olmayan kimse eğitmen kursuna seçilmedi. Eğitmen adaylarının yetiştirilmesi için daha önce yapıla geldiği gibi kurs yeri olarak bir okul seçilmedi. Ziraat Bakanlığı'nın Eskişehir yakınındaki Mahmutiye Devlet Çiftliği seçildi. Mahmutiye Çiftliği'nde tarım geniş arazi üzerinde modern usullerle yapılıyor, çiftliğin çayırlarında hayvan besleniyor, tarımla ilgili her iş kolunda irili ufaklı bir çalışma bulunabiliyordu. Çiftliğin taşıt araçları, geniş ve modern binaları vardı. Seçilen adayların idaresi, ilkokullarda başarı ile görev yapmış bir müfettişin, Emin Soysal'ın idaresine verildi. 8'er, 10'ar kişilik gruplara bölünen eğitmen adaylarının başına bir öğretmen ve bir tarım uzmanı atandı. İlk Öğretim Genel Müdürlüğü, eğitmen kursunun çalışmaları için katı bir program hazırlanıp bunun uygulanmasını zorlamadı. Yalnızca öğrenilecek kuramsal bilgilerin ve tarımla ilgili konuların çerçevesi çizildi. Geri kalan her şeyin çiftlik hayatındaki çalışmalar boyunca deneylerden ortaya çıkması, böylece bu kursun ileriki eğitim ve öğretim programları için tam bir deneme olması beklendi. Kursun başındaki müfettişe her bakımdan büyük bir serbestlik ve yetki tanındı. Onun her tarafta ilk öğretim genel müdürü Tonguç'a yolladığı raporlar bu kursu anlamak için en iyi kaynaklardır. Çalışma programı geçen hafta yeniden değiştirildi. Koyunculuk adı ile çevredeki ağılların, atçılık adı altında da çiftliğin harasındaki atların incelenmesi programa eklendi. Ayrıca biçim mevsimi geldiği için yulaf biçme ve makineyi kullanma, bahçecilik ve sütçülük de eklendi. Yeni program bir haftalıktır. İşlerin arasında okuma yazma, hesap gibi derslere devam edildi. Bu hafta iş programına tamamen bağlı kalınamadı. Çünkü arada yeni işler çıktı. Çiftlikte bir atı emaskülatörle denemek işi oluyordu. Bütün işleri bıraktırarak o gün öğrenciyi buraya gönderdim. Bir baytar hem anlattı hem yaptı. Yeni program geçen haftaki eksikler nazara alınarak yapıldı. Daha iyi oldu. Hazırlanan ders kitapları grup grup öğrenciye verilerek okutuluyor. Resimler de eklenecek olursa yeni kitapların çok iyi olduğu, öğrencinin ilgiyle izleyeceği anlaşılıyor. Resim, harita yapmak, müzik gibi dersleri öğrenci kendi istekleri üzerine aralarında yapmaya başladı. Ulusal marşla birlikte iki marşı öğrendiler. Yazı dersi, görüp öğrendikleri ameli konuyu defterlerine alarak yazdırmak yoluyla yaptırılıyor. Ayrıca gördüklerini kendi gruplarında anlatıp tartışıyorlar. Sonra defterleri yoklanarak yazı hataları düzeltiliyor. Her akşam 8'den 10'a kadar istekleri üzerine çalışma yaptırıyoruz. Sabahın 6'sından gece 11'e kadar çalışan öğrenciler var. Yorgunluk göstermiyorlar. Akşam çalışmalarında ulusal savaşa dair hikayeler okuyoruz. Okunan parçayı yazıp ertesi günü bize veriyorlar. Şaşılacak kadar hafıza gücü gösterenler ekseriyettedir. Her cumartesi akşamı 8'den 10'a kadar eğlence düzenleniyor. Gruplar içinde güzel kaval, saz ve cura çalanlar çıktı. Hatta bir de keman çalan öğrenci var. Gramofonu her yemek arasında kendileri idare etmeyi öğrendiler. Çalıyorlar. Gruba müzik aletleri almaya karar verdik. Saz aldırmadılar. Kabaktan kendileri yaptılar. Masraf olsun istemiyorlar.